Ayrım 38.
Benimle alay etmediği zaman yok gibi zaten. Ama onu nasıl seviyorum bilsen. Benimle alay etmesini bile seviyorum. Şeytan kız da sanırım bu yüzden beni ötekilerden çok sever. Seni de şöyle ya da böyle alaya aldığına bahse girerim. Yukarıda kopan az önceki fırtınadan sonra konuşuyordunuz. Bir şey olmamış gibi yanında oturuyordu. Prens fena halde kızardı. Sağ avucunu sıktı, ses çıkarmadı. General birdenbire, içten bir coşkuyla, "Azizim Lev Nikolayevich," dedi. "Ben de Elizaveta Prokofievna'da, neden bilmem, senin hakkında da benim hakkımda da yeniden atıp tutmaya başladı. İkimiz de seni severiz, sana saygı duyarız. Her şeye, bütün dış görünüşe karşın. Ama bu soğukkanlı cinin bütün sorunlarımızı, hele benimkileri, annesinin önünde küçümsemeyle karşılaması. Ama ben de aksilik ettim. Aile reisiyim diye öfkemi göstermek istedim. Aksilik bu. Evet, bu soğukkanlı cinin durup dururken şöyle bir gülümsemesi. Sonra da bu delinin," dedi. "Böyle," dedi. "Tuhafıma giden ikinizin de aynı sözcüğü kullanmanız. Bu delinin ne pahasına olursa olsun beni Prens Lev Nikolayevich ile evlendirmeyi aklına koyduğunun, bunun içinde Yevgeni Pavlovich'i evinizden uzaklaştırmak istediğinin hala farkında değil misiniz?" demesinin bizim için ne kadar can sıkıcı bir şey olduğunu tahmin edersiniz aziz dostum. "Bu kadar," dedi. Başka da bir şey demedi. Hepimizin ağzı açık kaldı. Gülerek kapıyı vurdu, çıktı. Sonra onunla senin aranda geçen olayı da anlattılar. Ve beni dinle aziz prens. Sen alıngan adam değilsin. Çok olgunsun. Darılma ama inan seninle de alay ediyor. Çocuk gibi gülüyor. Bunun için gücenme ona. Bunu kabul et. Aklına kötü bir şey gelmesin. Seninle de hepimizle de can sıkıntısından eğlenip duruyor. Eh, hoşça kal. Sana karşı olan duygularımızı biliyorsun. Bunlar hiçbir zaman değişmeyecek. Yolun bu yana, hoşça kal. Ben de pek, hani nasıl derler, kendimde değilim. Yazlığa geldik sözde. Prens dört yol ağzında kalınca çevresine bakındı. Hızla sokağın karşı yanına geçti. Köşklerden birinin ışıklı penceresine yaklaştı ve Ivan Fedorovich'le konuştukları sürece sağ elinde sımsıkı tuttuğu ufak kağıt parçasını açtı. Zayıf ışıkta şunları okudu. Yarın saat 7'de parkta olacağım. Yeşil boyalı sırada sizi bekleyeceğim. Çok önemli. Doğrudan doğruya size ait bir iş için sizinle görüşmek istiyorum. Ek, umarım bu mektubu kimseye göstermezsiniz. Böyle bir uyarıda bulunduğum için utanmakla birlikte sizi buna layık görerek ve gülünç karakterinizden ötürü yüzüm kızararak yazdım. Ek, yeşil boyalı sıra size gösterdiğim sıradır. Ayıp ama bunu da eklemek zorunda kaldım. Mektup acele yazılmış, rastgele katlanmıştı. Aglaya'nın bunu taraçaya gelirken yazdığı anlaşılıyordu. Prens korkuya benzer bir heyecanla kağıdı yeniden avucunda toparladı. Korkak bir hırsız gibi çabucak pencereden, ışıktan geriye kaçtı. Ama tam o sırada gerisinde omuz başında duran birisine hızla çarptı. "Sizi izliyordum prens. Siz miydiniz Keller?" diye şaşkınlıkla bağırdı Mişkin. "Sizi arıyordum prens. Yapan Çinlerin köşkünün orada bekledim. İçeriye girmedim tabii. Generalle yürürken arkanızdan geldim. Evinizdeyim prens. Keller'den yararlanabilirsiniz. Her türlü yardıma hazırım. Gerekirse ölmeye bile." "Neden ama?" "Eh, herhalde bir davet alacaksınız. O genç subayı uzaktan da olsa iyi tanırım. Hakareti hazmedecek adam değildir. Gerçi haklı olarak bizim gibilerini, yani beni ve Rogojin'i adam yerine koymayabilir. Böylece karşılık verebileceği bir siz kalıyorsunuz. Kabak sizin başınıza patlıyor. Duydum zaten, hakkınızda bilgi topluyormuş. Herhalde yarın bir arkadaşı size gelecek. Belki şimdi de bekliyordur. Tanık olarak beni lütfen kabul ederseniz, sizin için kırmızı şapka giymeye, dipnot, ceza yemeye hazırım. Sizi bunun için aradım prens." Prensin birdenbire kahkahalarla gülmesi Keller'i son derece şaşırttı. Gülmekten katılıyordu. Son derece tedirgin haldeyken tanıklık önerisiyle biraz rahatlayan Keller, prensin neşeli gülüşünden alınır gibi oldu. "Onu ellerinden yakaladınız ya prens. Soylu bir insan bunu kolay kolay hazmedemez." "Ama o da beni göğsümden itti," diye gülerek bağırdı prens. "Buna göre dövüşmemiz için bir neden yok. Ondan özür dilerim. Olur biter. Ama ille de dövüşmemiz gerekiyorsa dövüşürüz. Çeksin silahını. Bunu isterim." Ben silah doldurmasını az önce öğrendim zaten. Biliyor musunuz? Bana az önce nasıl silah doldurulduğunu öğrettiler. Siz silah doldurmasını bilir misiniz Keler? Önce pişte o barutu almak gerekiyor. Yaş olmayanından. Hem de topta kullandıkları gibi irisinden değil. İçine önce barut, sonra kapılardan filan çıkarılmış bir keçe parçası konulacak. Sonra da kurşun. Kurşunu baruttan önce değil, baruttan sonra koyacaksınız. Yoksa ateşlenmez. Duydunuz mu Keler? Ateşlenmez çünkü... Ne güzel bir neden, değil mi dostum Keler? Ah Keler, biliyor musunuz? Ben şimdi sizi kucaklayıp öpebilirim. O subayın önüne nasıl dikiliverdiniz? Bir gün ama çok geçmeden bana şampanya içmeye gelin. Hepimiz sarhoş olana kadar içelim. Benim Lebedev'in mahzeninde 12 şişe şampanyam olduğundan haberiniz var mı? Lebedev bunları bana bir düşeş olarak 2 gün önce taşınmamızın ertesi günü sattı. Hepsini aldım. Bütün grubu toplarım. Siz bu gece uyuyacak mısınız? Her geceki gibi prens. O halde size güzel düşler. Prens karşıya geçti. Biraz şaşırarak düşünceye dalan Keler'i öylece bırakıp parkta kayboldu. Keller şimdiye kadar prensi hiç böyle görmemişti. Böyle olabileceğini aklından da geçirmezdi. Bunalım olmalı. Sinirli adam. Olayın etkisi. Ama tabansızlık etmeyeceği kuşkusuz. Böylelerinin gözü karadır diye düşündü. Şampanya da varmış. Yabana atılacak davet değil. Hem de 12 şişe. Tam bir düzine. Enfes. Bahse girerim Lebedev bu şampanyaları birisinden rehin almıştır. Oldukça sevimli adam şu prens. Doğrusu bayılırım böylelerine. Kaybedecek zaman yok. Madem ki işin ucunda şampanya var, demir tavında gerek. Prensin bir bunalım geçirdiği doğruydu. Uzun zaman karanlık parkta dolaştı. Sonunda aynı yol üzerinde gidip gelirken kendine geldi. Sıradan o yaşlı, heybetli ağaca kadar, sonra da geriye doğru topu topu 100 adımlık yolda belki 30-40 kere gidip geldiğini hatırladı. Bu bir saatlik zaman içinde neler düşündüğünü istese de hatırlayamazdı. Ama bunlardan biri kafasına takılıverdi. Gülecek bir şey olmadığı halde birdenbire kahkahayı bastı. Aklına düello olayını Keller'den başkasının da düşünmesi gelmişti. Buna göre piştov doldurma öyküsü bir rastlantı olmayabilirdi. Aa, prens ansızın aklına gelen başka bir düşüncenin etkisiyle olduğu yerde kalıverdi. Taraçaya indiğinde benim köşede oturduğumu görünce çok şaşırdı. Sonra da güldü. Çay lafını açtı. Oysa o zaman kağıt elindeymiş. Demek benim taraçada oturduğumu %100 biliyordu. Öyleyse niye bu kadar şaşırdı? Prens mektubu cebinden çıkarıp öptü. Ama hemen durdu, düşünmeye başladı. Bir dakika sonra hüzünle, tuhaf, çok tuhaf dedi. Prens en şiddetli sevinç anlarında bile nedenini bilmeden hüzne kapılıverirdi. Dikkatle çevresine bakındı. Buraya nasıl geldiğine şaştı. Çok yorulmuştu. Sıraya yaklaşarak oturdu. Ortalık son derece sessizdi. Garda müzik bitmiş, parkta da herhalde kimseler kalmamıştı. Saat 11:30 falan olmalıydı. Sakin, ılık, berrak bir Petersburg gecesiydi. Sık ağaçlı, gölgeli, parkta bulunduğu yola alaca bir karanlık çökmüştü. Birisi ona o dakikada aşık olduğunu, kendini tutuklu bir aşka kaptırdığını söylese, prens belki de öfkeyle buna karşı çıkardı. Hele birisi Aglaé'nin mektubunun bir aşk mektubu, aşk randevusuna haber veren bir mektup olduğunu sözlerine eklese, o adam adına utançtan yerin dibine geçer, belki de onu düelloya çağırırdı. Üstelik bu düşüncelerdeki içtenliğinden hiç kuşku edilemezdi. Prens kendisiyle kız arasında karşılıklı bir aşk olasılığını aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Böyle bir düşünce onu utandırır, onun gibi bir adama karşı aşk olasılığını son derece garip karşılardı. Onun görüşüyle bu, ortada bir şey varsa, Aglaé'nin yaramazlığından başka bir şey değildi. Ama prens bu tahminden hiç alınmıyor, bunu çok doğal karşılıyordu. Onu düşündüren, zihnini kurcalayan bambaşka bir şeydi. Aglaé'nin herkesle, özellikle prensle alay ettiğini, general heyecanla ağzından kaçırmıştı. Prens buna %100 inanıyordu. En ufak bir gocunma da duymuyordu. Ona göre bunun zaten böyle olması gerekirdi. Prens için en önemli şey, yarın Aglaé'yi görecek olmasıydı. Sabah erkenden yeşil boyalı sırada yan yana oturacaklar, nasıl silah doldurulduğunu dinleyecek, ona bakacaktı. Ötesi vız geliyordu. Kızın ona ne söyleyeceği, doğrudan doğruya ona ait sorunun ne olduğu da prensin aklından bir iki kez geçmişti. Çağrıldığı önemli işin gerçekliğinden bir an bile kuşkulanmıyordu. Ancak bu önemli işi şimdilik düşünmüyor, düşünmek bile istemiyordu. Prens kumların üzerinde hafif bir ayak gıcırtısı duyarak başını kaldırdı. Karanlıkta yüzü seçilemeyen bir adam sıraya yaklaştı, yanına oturdu. Prens iyice yanına sokuldu. Rogojin'in soluk yüzünü tanıdı. Rogojin dişleri arasından "Çok aramadım," diye mırıldandı. "Buralarda bir yerde dolaştığını biliyordum." Otel koridorundaki karşılaşmalarından sonra ilk kez buluşuyorlardı. Rogojin'in ansızın çıkıvermesine şaşıran prens bir süre zihnini toparlayamadı. İçine yeniden acı bir duygu doldu. Rogojin yarattığı etkiyi anlamış olmalıydı. Başlangıçta şaşırıyor, önceden düşünülmüş bir sululukla konuşuyordu. Ama prens Rogojin'in tavrında ne hazırlıklı bir hava ve de olağanüstü bir utangaçlık görebildi. Konuşmasındaki, hareketlerindeki tutukluk da dıştandı. Bu adamın ruhça değişmesi imkansızdı. Prens bir şey söylemiş olmak için, "Beni nasıl buldun burada?" dedi. "Keller söyledi, sana uğramıştım, parka gittiğini söyledi. Ben de öyle düşünüyordum." "Ne düşünüyordun?" diye Rogojin'in sözünü merakla kaptı prens. Rogojin gülümsedi ama açıklamadı. "Mektubunu aldım Lev Nikolayevich. Boş şeyler bunlar. Hem ne zorun var? Şimdi sana ondan geliyorum. Seni çağırmamı istedi. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Hem de bugün için rica etti." "Yarın gelirim. Şimdi eve gideceğim. Sen bana mı gelecektin?" "Yok canım. Söyleyeceğimi söyledim. Hoşça kal." Prens yavaşça "Hiç uğramayacak mısın?" diye sordu. "Tuhafsın be Lev Nikolayevich. Şaşırtıyorsun." Rogojin alaycı bir yüzle gülümsedi. Prens hüzünlü ama içinden gelerek "Neden sanki?" diye atıldı. "Neden bana karşı bu kadar hınç besliyorsun? Düşündüklerinin doğru çıkmadığını sen de gördün. Ama bana olan hıncının hala geçmediğini biliyorum. Hem neden biliyor musun? Çünkü bana karşı haksız davranan sendin. Bu yüzden öfken bir türlü geçmiyor. Sana bir kez daha söylüyorum. Benim aklımda o gün yalnızca haç kardeşim olan Parfen Rogojin vardı. Bunu sana dünkü mektubumda da yazdım. Artık bunları kafandan silmeli. Bana bu konuyu açmamalıydın. Benden kaçman, elini esirgemen gereksiz. Dedim ya sana, hepsini aklın başında olmadan yapılmış şeyler sayıyorum. O gün ben senin ruhunu okudum. Şimdi seni de en az senin kadar tanıyorum. Tahmin ettiğin şey ne olmuştu, ne olabilirdi? Şu halde düşmanlığımızın sürmesi için bir neden var mı?" Prensin bu beklenmedik, heyecanlı konuşması karşısında Rogojin güldü. "Senin ne düşmanlığın olacak ki?" Prensten kaçınarak iki adım geride duruyor, ellerini sakındığı belli oluyordu. Sonra ağır bir tavırla, "Bundan sonra sana gelmem yakışık almaz Lev Nikolayevich," diye sözünü bağladı. "Benden o kadar nefret ediyorsun demek. Sevmiyorum seni Lev Nikolayevich. Böyle olduğuna göre ne diye geleyim sana? Ah prens, çocuk gibisin. Aklına bir oyuncağı koydun mu? %100 elde etmek istiyorsun. Mektubunda da şimdi söylediklerini yazıyorsun. Her dediğine inanıyorum. Nasıl inanmam? Beni hiçbir zaman aldatmadığını, ileride de aldatmayacağını biliyorum. Ama seni sevmek elimden gelmiyor. Mektubunda her şeyi unuttuğunu, sana bıçak çeken Rogojin'i değil, haç kardeşin Rogojin'i tanıdığını yazıyorsun. Ama benim duygularımı nereden biliyorsun?" Rogojin gene gülümsedi. "Belki ben yaptıklarım için hiç de pişmanlık duymuyorum. Sen beni kardeşçe bağışladığını söylerken belki aynı akşam benim aklımda bambaşka şeyler vardı. Bunu da..." "Düşünmeyi bile unutuverdin. Elbette. Bahse girerim ki o zaman da treni atladığın gibi buraya Pavlovska müziğe geldin. Bugün yaptığın gibi kalabalığın içinde onu göz hapsine aldın. Bunda şaşılacak bir şey yok. O düşünceye saplanıp kalmasan bana bıçak da çekmezdin belki. Sabahleyin sana bakarken bir ön sezinin etkisindeydim. O zamanki tavrını hatırlıyor musun? Haçlarımızı değiştirirken içimde yavaş yavaş bir düşünce biçimleniyordu. Beni ihtiyar ananın yanına niçin götürmüştün? Belki de böylece bana el kaldırmana engel olmak istiyordun. Bunu düşünmüş olamazdın ama benim gibi hissettiğin %100'dü. Sanki sözleşmiş gibi ikimiz de aynı duyguya kapılmıştık. Bana el kaldırmış olmasan, ki Tanrı uzaklaştırdı, senden zaten kuşkulandığıma göre sana karşı durumum ne olurdu benim? Buna göre ikimiz de günahı bir. Ekşitme yüzünü canım, hem gülme de. Bunu istesen de yapamazdın. Çünkü beni sevmiyorsun. Onun seni değil, beni sevdiğini düşündüğün sürece de sana karşı bir melek kadar masum bile olsam yine beni çekemeyeceksin." Demek kıskançlık bu. Ama bu hafta içinde aklıma ne geldi biliyor musun Parfen? O şimdi ola ki herkesten çok seni seviyor. Hem de bu öyle bir sevgi ki sana ne kadar eziyet ederse o kadar da çok sevecek. O bunu sana söylemez. Görüp anlamak gerek. Sana varmasının da başka nedeni yok herhalde. Bir gün gelip sana bunları kendisi söyleyecektir. Bazı kadınlar böyle sevilmek ister. O da bu yapıda bir kadın. Senin kişiliğin, aşkının gücü onu kesinlikle etkileyecektir. Bu kadının azap vererek, alay ederek insana ne işkenceler çektirebileceğini düşünebiliyor musun? Hem de bu yüzden şu kadarcık vicdan azabı bile duymadan. Çünkü her seferinde sana bakarak, şimdi canını alana kadar ona eziyet eder, sonra da sevgimle bunu unuttururum diye düşünür. Rogojin prensi dinledikten sonra güldü. Sakın prens, sen de böyle birine yakalanmış olmayasın. Senin için de bir şeyler duydum. Doğru ise... Rogojin hala gülüyordu. Prensi merakla, biraz da zevkle dinlemiş olmalıydı. Prensin neşeli, candan ilgisi onu şaşırtmış, biraz da cesaretlendirmişti. Yalnız duyduğum da değil, diye ekledi. Doğru olduğunu şimdi kendim de görüyorum. Sen şimdiye kadar böyle konuşmuş muydun hiç? Senin konuşman değil bu. Senin için böyle şeyler duymamış olsam gece yarısı buraya, parka gelmezdim. Seni anlamıyorum Parfen Semyonich. O bana önceden de bu işten söz etmişti. Az önce müzikte, sen ötekiyle otururken kendim de gördüm. Dün de, bugün de senin Agra'ya yapancına sırılsıklam aşık olduğuna yemin ediyordu. Bana göre hava hoş prens. Beni ilgilendirmez de üstelik. Ama sen onu sevmiyorsan bile onun henüz senden soğumadığını bil. Hem biliyor musun, o mutlaka seni ötekiyle evlendirmek istiyor. Böyle bir sözü varmış. Bu olmazsa sana varmam diyor. Onlar kiliseye, biz de kiliseye. Bu ne anlama geliyor, bir türlü akıl erdiremedim. Ya seni alabildiğine seviyor ya da... Seviyorsa nasıl oluyor da başkasıyla evlendirmek istiyor? Onu mutlu görmek istiyorum diyor. Demek ki seviyor. Prens Rogojin'i üzüntüyle dinledikten sonra... Canım... Onun aklının tam olmadığını sana hem yazmış hem de söylemiştim, dedi. Orasını Allah bilir, bunda belki de yanılıyorsun. Ama bugün müzikten eve dönüşte bana gün bile verdi. 3 hafta sonra belki daha önce nikahlanacağız, dedi. Yemin etti, duvardan ikonu indirip öptü. Artık iş sende prens. Saçma bunlar, benim için söylediklerinin aslı astarı yok, yarın size geleceğim. Nasıl delilikmiş bu böyle? Herkese göre akıllı, yalnız senin için mi kaçık? Öyleyse o mektupları nasıl yazıyor oraya? Deli olsa mektuplarından anlaşılırdı. Prens korku içinde, hangi mektuplardan diye sordu. Ona yazıyor, ötekine, o da okuyor, haberin yok mu? Öğrenirsin, kendisi gösterir herhalde. İnanılmaz bir şey bu. Lev Nikolayevich, sen bu yollarda pek toysun daha. Adım adım izlemek için özel polis örgütü kuracağın, gece gündüz nöbet bekleyeceğin günler de gelecek. Yo, bana böyle şeyler söyleme, diye bağırdı prens. Bana bak Parfen, sen gelmeden az önce buralarda dolaşırken nedenini bilmeden gülmeye başladım. Birden yarın yaş günüm olduğunu hatırladım. Bak, saat 12'ye yaklaştı. Gidip yeni günü karşılayalım. Bende şarap da var, içeriz. Benim için, şimdi kendimin dilemeyi beceremediğim bir şey için sen bir dilekte bulunursun. Bunu özellikle senin yapmanı istiyorum. Ben de senin için tam bir mutluluk dileyeceğim. Yoksa haçımı geri ver. Nasıl olsa üstünde, değil mi? Şimdi bile üstünde belki de. Üstümde. Hadi öyleyse. Yeni hayatıma sensiz başlamak istemiyorum. Çünkü yeni hayatım başladı. Haberin yok mu Parfen? Bugün benim yeni hayatım başladı. Evet, görüyorum. Ona da haber vereceğim. Sende bir hal var Lev Nikolayevich. 4. Prens Rogojin'le birlikte köşküne yaklaşırken, ışık dolu taraçasında gürültülü bir kalabalık olduğunu şaşkınlıkla gördü. Neşeli bir grup kahkahalarla gülüyor, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Haykırarak tartışanlar da vardı. Son derece keyifle eğlendikleri ilk bakışta anlaşılıyordu. Prens taraçaya çıkar çıkmaz hepsinin içtiğini, içtiklerinin de şampanya olduğunu gördü. Görünüşe göre içkiye epeydir başlamışlardı. Çok keyifliydiler. Konukların hepsi prensin tanıdıklarıydı. Ama bunların sanki özel bir davetmiş gibi bir araya gelmeleri pek garipti. Prens kimseyi çağırmış değildi. Yaş gününü de daha az önce hatırlamıştı. Prensin peşinden taraçaya gelen Rogojin, "Şampanya çıkaracağını söyledin. Besbelli onlar da üşüştüler," diye mırıldandı. "Biliriz biz bunları. Bir ıslık çal yeter." Rogojin herhalde yakın geçmişini hatırlayarak bu sözleri neredeyse hınçla söylemişti. Bağırışmalar, kutlamalarla karşılayarak prensin çevresini sardılar. Kimi sakindi, kimi gürültücüydü. Ama yaş günü olduğunu duyunca kutlamak için hepsi sıraya girdi. Prens gelenler arasında Burdovski gibi kimselerin de bulunmasına şaşırdı. Ama en çok Yevgeni Pavlovich'in burada oluşuna şaşırdı. Prens onu görünce bayağı korktu, gözlerine inanamadı. Tam o sırada Lebedev kızarmış, karışmış yüzüyle durumu açıklamak için prensin yanına koştu. O iyice küfelikti. Anlattıklarına bakılırsa konuklar kendiliğinden rastgele bir araya gelmişlerdi. Herkesten önce akşam üzeri Hipolit gelmişti. Kendini oldukça iyi hissettiği için prensi taraçada beklemek istemiş, kanepeye yerleşmişti. Sonradan yanına Lebedev, ardından da bütün ailesi, yani kızlarıyla General Ivolgin inmişlerdi. Burdovski Hipolit'le birlikte gelmişti. Ganya ile Petitsin köşkün önünden geçerken az önce uğramışlardı. Gelişleri istasyon olayı ile ilgiliydi. Daha sonra gelen Keller prensin yaş günü haberini verdi, şampanya istedi. Yevgeni Pavlovich ancak yarım saat kadar önce gelmişti. Şampanya ve ziyafet için en fazla kolye ısrar ediyordu. Lebedev şişeleri keyifle çıkardı. Ama benimkinden bu, benimkinden diye geveliyordu. Kendi adıma kutlamak ve saygımı sunmak için... Ziyafet de var, meze filan. Kızım bununla uğraşıyor. Ama prens, bilseniz ortada ne konular dönüyor. Hamlet'in olmak ya da olmamak cümlesini hatırlarsınız değil mi? Modern bir konu, modern. Sorular, yanıtlar. Bay Terentyev olağanüstü. Yatmak istemiyor, birkaç yudum şampanya içti, o kadar. Onun da bir zararı dokunmaz. Yakına gelin de kendiniz görün prens. Herkes sizi bekliyor, ışıklı zekanızı bekliyorlar. Prens kalabalık arasında ona yaklaşmaya çabalayan Vera Lebedeva'nın sevimli, sevecen bakışını görerek herkesin üstünden önce ona el uzattı. Vera hoşnutluktan kızardı. Hemen bugünden başlayarak mutlu bir hayata kavuşmasını diledi. Sonra da meze hazırlamak için mutfağa koştu. Prens gelmeden önce işten fırsat buldukça taraçaya geliyor, kafayı bulmuş konukların hiç anlayamadığı konulardaki sonu gelmez tartışmalarını canla başla dinliyordu. Ağzı hep açık duran küçük kardeşi bitişik odada bir sandığın üzerinde uyuyuvermişti. Ama erkek çocuk Lebedev'in oğlu Kolya ile Hipolit'in yanındaydı. Yüzündeki heyecan hayatından pek hoşnut olduğunu, aynı yerde daha 10 saat dinlenmeye hazır bulunduğunu açıkça gösteriyordu. Hipolit Vera'dan sonra elini sıkmak için kendisine yaklaşan prense, "Sizi bekliyordum, böyle mutlu gelmenize de çok sevindim," dedi.